Ayrım 42.
Kızım sen orada 3 ayda ölür gidersin. Yok, Hindistan'a gitmeyeceksin sen. Razı gelmedin ya Jane. Evlenme önerisini geri çevirdim ama. O da bundan müthiş burkuldu besbelli, öyle değil mi? Müthiş. Korkarım hiçbir zaman bağışlamayacak beni. Oysa yanında kardeşi olarak gideceğimi söylemiştim. Çok aptallık etmişsin Jane. Bir düşünsene bu işi. Ardı arkası kesilmez bir yorgunluk. Hem de yorgunluğun en güçlü kuvvetlileri bile öldürdüğü bir iklimde. Ki sen zayıf, dayanıksızsın. Sen Can, bilirsin onu. Seni yapamayacağın işlere sürükleyecektir. Öğle saatlerinde bile dinlenmene izin vermeyecektir. Ne yazık ki onun her isteğini yerine getirebilmek için sen de kendini zorluyorsun. Bunu gördüm ben. Onunla evlenme isteğini geri çevirecek cesareti bulabildiğine şaşıyorum. Onu sevmiyorsun demek. Bir koca olarak hayır. Yakışıklı çocuktur. Ben de o kadar alımsızım ki birbirimize dünyada denk olamayız. Alımsız mı? Lakırdı. Bal gibi çekicisin, hoşsun, hem de tatlısın. Kalküta güneşinin altında kebap olursan yazık değil mi? Sonra Diana, sen Can'la gitmek düşüncesinden temelli vazgeçeyim diye bana yürekten yalvarmaya başladı. Zaten ister istemez vazgeçeceğim dedim. Çünkü biraz önce gene ona yardımcı olarak gitmeyi önerdim. Beni ayıpladı. Uygunsuz olurmuş bu. Evlenmeden gitmek lafını ağzıma yakıştıramamış. Sanki işin başından beri ona kardeş gözüyle bakmamışım gibi. Ondan ağabeylik beklememişim gibi. Seni sevmediğini nereden biliyorsun Jane? Bu konudaki konuşmalarını bir duysan. Kendisi için değil de bir misyoner olarak evlenmek istediğini kaç kez söyledi bana. Benim aşk için değil, çalışmak için yaratılmış olduğumu söylüyor. Yalnız bana sorarsan aşk için yaratılmamışsam evlilik için de yaratılmadım demektir. Tuhaf olmaz mı Diana? İnsana salt işe yarar bir araç gözüyle bakan bir erkeğe bir ömür boyunca bağlanmak. Düşüncesine bile dayanılmaz böyle bir şeyin. Anormallik. Olmayacak şey. Hem sonra, şimdi ona karşı yalnızca bir kardeş sevgisi besliyorum ama karısı olmak zorunda kalırsam zamanla içimde ona karşı elimde olmayarak azap dolu acayip bir aşk uyanabilmesi de olasıdır. Çünkü öyle üstün bir insan ki. Hallerinde, duruşlarında, konuşmalarında çok zaman bir görkem seziliyor. Böyle bir şey olduğu zaman da hayatım artık büsbütün çekilmez olur. Benim sevgimi istemez o. İçimdekileri dışa vurursam beni ayıpladığını, hoşnutsuzluk duyduğunu bana sezdirir. Eminim buna. Oysa iyi insandır. İyi adam, büyük adam. Ne var ki kendi yüce amaçlarının peşinde koşacağım derken benim gibi küçük kişilerin haklarını, duygularını unutuveriyor. Bu yüzden de zalim oluyor. En iyisi önemsiz, kendi halinde kişiler onun yolundan çekilmeli. Yoksa çiğner geçer. İşte geliyor. Ben gideyim Diana. Sen Can'ın bahçeye girdiğini görmüştüm. Hemen yukarı koştum. Yalnız akşam yemeğinde onunla gene yüz yüze gelmek zorunda kaldım. Sofra başında her zamanki gibi sakin, rahattı. Ben de onun artık benimle pek konuşmayacağını sanıyordum. Hele evlilik sevdasından iyice vazgeçmiş olduğunu umuyordum. Yemekten sonra olup bitenler bana iki noktada da yanıldığımı anlatacaktı. Akşam duasından önce okumak üzere her zamanki gibi bir ayet seçmişti. Onun İncil okumasını dinlemek her zaman büyük bir zevkti. Başka hiçbir zaman o güzel sesi bu derece tatlı, derin çıkmaz, üzerine bu derece yalın bir görkem gelmezdi. Tanrı'nın sözlerini yinelediği zamanki gibi. Hele bu gece pencereden içeri vuran mum ışığını sönük bırakan duru ay aydınlığında kardeşlerinin arasında oturmuş o kocaman eski İncil'in üzerine eğilmiş okurken sesi her zamankinden daha ağır, daha ciddi çıkıyor, duruşu daha heyecan verici bir anlam taşıyordu. Okuduğu ayette Tanrı'nın vaat ettiği yeni cennet anlatılıyordu. Tanrı insanların arasında yaşayacak, onların gözyaşlarını silecek, ortada ölüm, keder, tasa diye hiçbir şey bırakmayacakmış. Hele bundan sonraki sözleri okurken içimde bir tuhaf ürperti duydum çünkü sesindeki anlatılmayacak kadar hafif bir değişiklikle gözlerini bana çevirir gibi olmuştu. Güçlüğü yenen kişi bütün nimetlere konacak, ben de onun tanrısı olacağım, o da benim çocuğum. Lakin korkanlar, imansızlar, kendilerini kaynar katranla alevle dolu olan ikinci ölüm sayılan o gölde bulacaklar. Sen Can'ın benim böyle bir sona uğrayacağımdan korktuğunu artık anlamıştım. Bundan sonraki cümlelerde iman sahiplerinin gideceği cennet anlatılıyordu. Bu en son şahane kısmı okurken Sen Can'ın sesine dingin bir zafer, derin, candan bir özlem ifadesi geldi. Kendi adının seçkinler listesinde yer aldığına inanıyor. Onu Tanrı'nın ülkesine kavuşturacak olan saat gelip çatsın diye can atıyordu. Şanla, şerefle dolu olan Tanrı'nın aydınlığıyla dolu olduğu için de günün, ayın ışığına gerek duyulmayan o ülke. Bundan sonra gelen doğa bölümüne Sancan bütün gücüyle, hevesiyle girişti. Öylesine içtendi ki. Tanrı'nın yanı sıra dövüşüyor, bir ruhu kazanmak için savaşıyordu. Yüreksizler için güç, sürüden ayrılanlar için önderlik diledi Tanrı'dan. Dünya zevklerine, ten zevklerine kapılarak dar kapıya sırt çevirenlerin en son dakikada bile olsa bağışlanıp yine sürüye alınmalarını diledi. İştenlik her zaman etkileyicidir. Sancan'ın iştenliği de beni önce büyüler gibi oldu, sonra duygulandırdı, en sonunda da huzur içinde bıraktı. Bu adam kendi ilkesinin yüceliğine, ululuğuna öylesine inanıyordu ki dinleyenler de ister istemez onun bu inancına katılıyorlardı. Duadan sonra sıra onunla vedalaşmaya geldi. Ertesi sabah erkenden gidiyordu. Diana ile Mary onu öptüler, galiba onun bir fısıltısı üzerine de dışarı çıktılar. Ben de elimi uzatarak ona iyi yolculuklar diledim. Eksik olma Jane dedi. Dediğim gibi Cambridge'den 2 haftaya kadar dönüyorum. Yani düşünüp taşınman için hala bu kadar bir sürem var. Kişisel gurur, onur gibi şeylere kulak assaydım, sana artık benimle evlenmenden söz etmezdim. Ama ben ancak görevime kulak veriyorum. Başlıca amacımı, yani Tanrı'yı her şeyden üstün tutmayı, hiçbir zaman göz önünden ayırmamaya çalışıyorum. Peygamberimiz her acıya katlanmış, ben de öyle olacağım. Öfkeme kapılarak seni günahla karşı karşıya bırakıp gidemem. Pişmanlık getireceğin. İş işten geçmeden karar ver. Unutma ki Tanrı bizlere zaman gündüzken çalışmamızı buyurmuş. Gece olacak, kimse çalışmayacak diye uyarıda bulunmuş. Varlığının ölümsüz, yüce yönünü seçmen için Tanrı sana güç versin. Bu son sözleri söylerken elini başıma koydu. İçten tatlı bir ifadeyle konuşmuştu. Sevdiğini çağıran bir aşık ifadesi değildi bu. Cemaatinin doğru yoldan ayrılmış bir kişisini geriye çağıran bir papazın, daha doğrusu diriliğinden sorumlu olduğu ruhu korumaya çalışan bir koruyucu meleğin ifadesiydi. Bütün yetenekli kimselerin, ister duygulu olsunlar, ister olmasınlar, ister yumuşak, ister sert olsunlar, karşılarındakini kolaylıkla etkilerin altına alabildikleri zamanlar vardı, yeter ki işten olsunlar. Benim o dakikada Sancan'a karşı içimde tapınmaya benzer bir duygu uyanmıştı. Öyle şiddetli bir tapınma duygusu ki bir hızla beni ne zamandır kaçırdığım noktaya doğru itiverdi. İçimden ona karşı savaşmayı bırakmak geldi. Onun iradesinin seline atılıp varlığının akıntısına kapılmak, böylece kendi varlığımı eritip yitirmek. Bir zamanlar nasıl bir başka erkeğin başka türlü ısrarlarının etkisi altında kalmışsam, şimdi de Sancan'ın etkisi altındaydım. İki seferinde de aptallık ettim. İlk seferindeki ısrarlara kapılmak bir ilke yanlışıysa bu seferki de bir yargı yanlışı olurdu. Şimdi o krizlere aradan geçen zamanın durgun aynasında bakınca bunu görebiliyorum. Yalnız o anda budalalık ettiğimin ayırdında değildim. Onun eli başımda öyle duruyordum. Hayır deyişlerimin hepsi unutulmuş, korkularım giderilmiş, çırpınmam dinmişti. Olamaz dediğim şey, yani Sancan'la evlenmem aklıma her an daha yakın gelmeye başlıyordu. Beklenmedik bir dalga her şeyi kökünden değiştirmekteydi. Dinsel inancım dile geliyor, melekler el ediyor, Tanrı buyuruyor, yaşam bir ferman kağıdı gibi sarılıp dürüldükçe ölümün açılan kapılarının ardından ölümsüzlük görünüyordu. Orada huzura kavuşmak için buradaki her şey bir anda feda edilebilirmiş gibi geliyordu. Loş oda hayallerle doluydu. Genç misyoner, şimdi karar verebilir misin diye sordu. Yumuşacık bir sesle sormuştu bunu. Gene öyle usulca beni kendine doğru çekti. Ah şu yumuşaklık, uysallık. Şiddetten nasıl da güçlüdür. Sancan'ın gazabına karşı gelebilmiştim de şimdi yumuşak başlılığının karşısında mum gibi erimekteydim. Bir yandan da hep biliyordum ki ona şimdi boyun eğsem bile önceki direnmemin hesabını bir gün gelip bana sormaktan dünyada vazgeçmeyecekti. Bu dua saati onun huyunu değiştirmiş değildi. Yalnız yaratılışının yüce yönünü şimdilik üste çıkarmıştı. Emin olabilsem karar verirdim dedim. Seninle evlenmemin Tanrı iradesi olduğunu bilsem hemen şimdi şuracıkta yemin ederim evlenmeye. Sonradan ne olursa olsun. O dualarım kabul oldu diye coştu. Elini başıma büsbütün bastırdı. Sanki bana el koyuyordu. Kolunu beni severmişçesine bana sardı. Severmişçesine diyorum. Çünkü aradaki ayrımı biliyordum. Sevilmenin nasıl olduğunu öğrenmiştim bir zamanlar. Şimdi ise ben de Sancan gibi aşkı kafamdan silerek yalnız Tanrı'yı, görevimi düşünüyordum. Üzerimde hala kuşku bulutları uçuşan kararsızlığımla savaşıyordum. Bütün kalbimle, varlığımın bütün ateşiyle candan istiyordum doğru yolu görebilmeyi. Gideceğim yolu göster bana ne olur diye Tanrı'ma dua ediyordum. Ömrümde hiç bu kadar heyecanlandığımı bilmiyorum. Bundan sonra olup bitenlerin heyecanın etkisi olup olmadığına siz karar verin. Ev sessiz, durgundu. Sencan'la benden başka herkes uykuya çekilmiş olsa gerek. Tek bir şamdandaki mum bitmek üzereydi. Oda ay ışığı içinde yüzüyordu. Yüreğim derinden derine hızlı hızlı çarpmaktaydı. Vuruşu gövdemi sarsıyordu neredeyse. Sonra apansız, ta köküne kadar saplanan anlatılmaz bir duyguyla durur gibi oldu. Bu duygu hemen elime, ayağıma, başıma doğru yayıldı. Elektrik sarsması gibi değilse de aynı derecede keskin, tuhaf, irkilticiydi. Bütün benliğimi şimdiye dek derin bir uykudaymışım gibi birden dürttü, silkinip zorla uyandırdı. Duygularım tetikte, sivrilip dikildiler. Gözlerim dört açılmış, kulaklarım kirişte, bütün vücudum iliklerime kadar titriyordu. Sencan, ne duydun, nedir gördüğün şey diye sordu. Bir şey gördüğüm yoktu ama nereden geldiği belirsiz bir ses gelmişti kulağıma. Bu sesin Jane, Jane, Jane diye haykırdığını duydum. O kadar. Tanrım, bu ne diye soluk soluğa fısıldadım. Nerede diye sormak daha yerinde olurdu. Çünkü bu ses ne odada, ne evde, ne de bahçedeydi. Ne havadan geliyordu, ne yerin altından. Yalnız eskiden duymuşluğum vardı bu sesi. Nerede, ne zaman? Bulup çıkaramadım önce. Bir insan sesiydi. Tanıdık, sevilen, unutulmaz bir ses. Evet, efendimin, Edward Fairfax Rochester'ın sesiydi bu. Acı içinde, kahır içinde, ısrarla, yalvarışla deli gibi çağırıyordu beni. Geliyorum diye bağırdım. Bekle beni, ah bekle, geliyorum. Kapıya koşup dışarı baktım, sofa karanlık. Bahçeye fırladım, bomboş. Neredesin diye haykırdım. Vadinin gerisindeki yamaçlardan belli belirsiz bir karşılık geldi. Neredesin? Kulak kesilmiştim. Rüzgar çam ağaçlarının alçak dallarında dolaşıyordu. Her yanda bozkır sessizliği, sessiz gece. Çit kapısının yanındaki taflanların arasından kara bir hayalet gibi yükselen korkuya ''Sen çekil'' diye seslendim. Bu senin marifetin değil, ne de bir büyü işi. Bu bir doğa olayıdır. Doğa en sonunda coştu, eyleme geçti. Bir mucize yarattığı söylenemezse de elinden geleni yaptı. Peşimden gelen, beni tutmaya çalışan Sencan'ın elinden kendimi kurtardım. Artık benim kendi irademi kullanmamın sırası gelmişti. Bütün gücüm dirilip şahlanmıştı. Sencan'a hiçbir şey sormamasını, söylememesini buyurdum. Hemen gitmesini istedim. Yalnız kalmam şarttı. Sencan dediklerimi hemen yaptı. İnsan buyuracak güce sahip olunca buyruğu o saat dinlenir. Odama çıktım, kapımı içeriden kilitledim. Diz çökerek dua etmeye başladım. Sencan'ınkinden ayrı, kendimce bir duaydı bu ama etkiliydi gene de. Tanrı'ya iyice yaklaştığımı duyumsuyordum. Ruhum minnet içinde onun ayaklarına kapandı. Bu şükran duasından sonra ayağa kalkarak bir karara vardım. Sonra aydınlığa kavuşmuş olarak hiç korkusuz yatağıma uzandım. Artık gün ışısın diye bekliyordum yalnızca. 36. Gün ışıdı. Şafakla bir kalktım. Bir saat kadar odamdaki eşyaları, çekmeceleri, dolapları düzenleyip kısa bir yolculuğa hazırlanmakla vakit geçirdim. Bir ara Sencan'ın odasından çıktığını duydum. Benim odamın önünde durdu. Kapıyı vuracak diye korktum. Yalnız kapının altından içeri bir kağıt itildi. Aldım, okudum. Şöyle diyordu. Dün gece yanımdan pek birdenbire ayrıldın. Birazcık daha kalsaydın Hristiyanların haçı, meleklerin tacı senin elinde olacaktı. Tam iki hafta sonra döndüğümde kesin kararını isteyeceğim. Bu arada tetik dur. Şeytana uymamak için Tanrı'ya dua et. Ruhunun hazır olduğuna inanıyorsam da madde varlığının güçsüz olmasından korkuyorum. Senin için her saat dua edeceğim. Senin, Sencan. İçimden ruhum doğru şeyi yapmaya hazır dedim. Madde varlığımın da Tanrı buyruğunu yerine getirebilecek güçte olduğunu umarım. Yeter ki Tanrı buyruğunu açıkça duyabileyim. Hiç olmazsa bu kuşku bulutundan kurtulacak, kesin kararın gün ışığına kavuşmak için bir yol arayıp bulacak kadar güç kazanacağım. Haziran'ın ilk günüydü ama hava bulutlu serindi. Penceremin camına sert bir yağmur çarpıyordu. Sokak kapısının açıldığını, Sencan'ın dışarı çıktığını duydum. Pencereden bakınca onun bahçe kapısını açıp bozkıra saptığını, sisler arasında Witgross'a doğru yürüdüğünü gördüm. Arabaya oradan binecekti. Birkaç saat sonra ben de senin izinden gideceğim halamoğlu diye düşündüm. Witgross'tan ben de bir arabaya bineceğim. İngiltere'den temelli ayrılmaya karar vermeden önce arayıp sormam gereken birisi var. Kahvaltıya daha vakit vardı. Bu zamanı odamda yavaşça gezinerek, tasarladıklarıma biçim vermiş olan geceki olayı düşünerek geçirdim. Gece içime saplanan o duyguyu anımsadım gene. Çünkü hala bütün garipliğiyle aklımdaydı. Duyduğum o ses hala kulaklarımdaydı ama nereden geldiğini bir türlü bulamıyordum. Dış dünyadan değil de benim içimden gelmişti sanki. Kendi kendime soruyordum. Acaba salt bir heyecan, bir düş ürünü müydü bu ses? Böyle olduğuna inanamıyordum. Daha çok bir esin gibiydi. O doğaüstü duygu dalgası deprem gibi bir şey olmuştu. Ruhumun zindanının kapıları sarsıntıdan açılmış, içerideki tutsak duygular uykularından uyanmıştı. Bütün ruhum heyecandan titreyerek ayağa kalkmış, gövdemin et yükünden bağımsız olarak bir atılım yapmanın sevinci, coşkusu içinde bana seslenmişti. Dün gece beni çağıran insanın şimdi nerede, nasıl olduğunu birkaç gün içinde öğrenmiş olacağım diyordum. Yazdığım mektuplardan bir sonuç çıkmadı. Ben de gidip kendim araştıracağım. Kahvaltıda Mary ile Diana'ya yola gideceğimi, en azından 4 gün kalacağımı bildirdim. Yalnız mı gideceksin Jane diye sordular. Evet, uzun zamandır bir dosttan haber çıkmadı. İçim hiç rahat değil de onu arayıp soruşturacağım. Başkası olsa hani senin bizlerden başka dostun yoktu diye sorardı. Onlar da bu soruyu akıllarından geçiriyorlardı elbette. Çünkü onlara hep böyle derdim. Yaratılıştan ince oldukları için ses çıkarmadılar. Yalnız Diana yola çıkabilecek durumda olup olmadığımı sordu. Çok solgun göründüğümü söyledi. Kaygıdan, heyecandan başka bir şeyciğim olmadığını, bunları da yakında giderebileceğimi umduğumu anlattım. Hazırlıklarımı tamamlamak kolay oldu. Çünkü ne bir şey soran vardı ne de işime karışan. Şimdiki halde dönüşüme ilişkin kesin bir şey diyemeyeceğimi öğrenince Diana ile Mary beni kendi halime bıraktılar. Bu koşullar altında ben de onlara karşı elbet böyle davranırdım. Bozkır evinden ikindi üzeri saat 3'te çıktım. 4'ü biraz geçe Whitcross'taki işaret levhasının dibine varmış, beni ta uzaklardaki Thornfield'a götürecek olan posta arabasını bekliyordum. O tenha yolların, boş kırların sessizliği içinde arabanın yaklaştığını ta uzaklardan duydum. Bir yıl önce bir yaz akşamı tam bu noktada arabadan inmiştim. Nasıl da yapayalnız, umutsuz, amaçsız. Ben el edince araba durdu, bindim. Şimdi dünyadaki bütün param yol parasından ibaret değildi. Yeniden Thornfield yoluna düzülünce kendimi yuvasına dönen bir haber güvercinine benzettim. 36 saat sürdü yol. Whitcross'tan bir salı günü öğleden sonra ayrılmıştım. Perşembe günü sabah erkenden arabacı atlarını sulamak için yol kıyısındaki bir hanın önünde durdu. Çepeçevre yemyeşil çitler, geniş tarlalar, alçak zümrüt tepeler. Morton dolaylarındaki yalçın bozkırlarla ölçülünce buradaki doğa ne kadar daha canlı yeşillik, ne kadar daha boldu. Gözüme bir zamanlar çok yakından tanıdığım bir yüzün çizgileri gibi görünüyordu. Evet, bu manzaralar bana hiç yabancı gelmiyordu. Ereğime çok yaklaşmış olduğumdan emindim. Hancının yamağına Thornfield buradan ne kadar diye sordum. Tarlalardan kestirme giderseniz 3 kilometre bir şey hanımcığım. Yolum sona erdi diye düşündüm. Arabadan inip bavulumu şimdilik yamağa emanet ettim, borcumu ödedim, arabacıya bahşiş verdim, yürümeye başladım. Tam o sırada bulutlardan sıyrılan güneşin ışığı hanın tabelasına vurdu. Yaldız harflerle Rochester Hanı diye yazılmıştı. Yüreğim ağzıma geldi. Demek şu anda efendimin toprakları üzerindeydim. Sonra gene içim karardı. Ne biliyorsun dedim kendi kendime. Efendim belki de şimdi denizlerin arasında bir yerdedir. Sonra şu anda son hızla varmaya çalıştığın Thornfield konağında olsa bile yanında başka kim var unutuyor musun? Zır deli olan karısı var. Efendim de artık senin için hiçbir şey olamaz. Onunla konuşmaya, karşısına çıkmaya bile cesaret edemeyeceksin. Boşuna yoruldun. Daha ileri gitmesen iyi olur. Handakilerden bilgi edinmeye çalış. Onlar sana her şeyi söylerler. Bütün kuşkuların bir anda silinip gider. Hadi şu adama git de sor bakalım. Bay Rochester buralarda mı? Akla yakın bir düşünceydi bu ama gene de bunu uygulamaya kendimi zorlayamadım. Beni umutsuzluğa boğacak bir karşılık almaktan öyle korkuyordum ki. Kuşkuyu uzatmak demek, umudu da uzatmak demekti. Bu umut yıldızı altında konağı bir kez daha görebilmek istiyordum. İşte karşımda tarlaların çiti. Konaktan kaçtığım sabah, kederden kör, sağır, deli durumda koşarak geçtiğim şu tarlalar. Daha hangi yola sapacağıma karar vermeden kendimi tarlaların ortasında buldum. Ne hızlı yürüyordum, arada da koşuyordum. O tanıdık koruları uzaktan ilk olarak seçeceğim dakikayı nasıl da iple çekiyordum. Tanıdığım ağaçları, tepeleri öyle heyecanlı bir sevgiyle selamlıyordum ki, en sonunda korular gözümün önüne dikildi. Karga yuvaları kapkara göründü uzaktan, yüksek gakgak sesleri sabah sessizliğini paraladı. Garip bir sevinçle kanatlanmış gibiydim. Koşarak yoluma devam ettim. Bir tarla, bir kır yolu. İşte avlu duvarları karşımda yükseliyordu. Arkadaki ambar da görünmüştü ama konağın kendisi daha kuşhanenin arkasındaydı. Onu önce cepheden göreceğim diye karara vardım. O yiğit burçlar bütün soyluluklarıyla hemen gözüme çarpsın diye. Efendimin penceresini hemen seçebilmek için. Belki pencereden görebilirim onu. Erken kalkmak uyundadır. Belki şu anda meyve bahçesinde ya da evin önünde geziniyordur. Ah, bir görebilsem onu. Görünce hemen yanına koşmak çılgınlığını yapmam değil mi? Bilmem ki, emin değilim. Ya koşarsam? O zaman ne olur? Ah sevgilim, ne olur yani? Ne çıkar? Onun bakışlarının bana verdiği hayatı yeniden tadarsam kime ne zararı var? Amma da zırvalıyorum. Belki şu anda güneşin Pireneler üzerinde ya da güneydeki dalgasız denizlerde doğduğunu seyretmektedir. Meyve bahçesinin aşağı duvarı boyunca ağır ağır yürümüş köşeyi dönmüştüm. Tam burada kırlara açılan bir kapı, kapının iki yanında da üzerleri taş yuvarlaklı iki taş sütun vardı. Sütunlardan birinin arkasından yavaşça uzanırsam konağın bütün cephesini olduğu gibi görebilirdim. Önce yatak odası pencerelerinden bir bakan olup olmadığını görmek için başımı usulca sakınarak uzattım. Burçlar, pencereler, bütün cephe gözümün önündeydi. Yukarıda süzülen kargalar belki de benim bu gözetleyişimi seyretmekteydiler. Öyleyse kim bilir ne düşünmüşlerdir. Önce beni pek sakıngan, çekingen bulmuşlardır ama sonradan pek cesur, hatta cüretkar kesildiğimi düşünmüşlerdir. Önce şöylece fırlatılan, sonra uzadıkça uzayan bir bakış. Sonra gizlendiğim köşeden ayrılıp tarlanın ortasına doğru yürüyorum, koca malikanenin tam önünde zınk diye duruyorum. Gözlerimi kısarak bakıyor, bakıyorum. Kargalar belki de önceden yaptığı o çekingenlik numarası neydi, şimdiki budalaca gözü karalık ne diye soruyorlardır. Sevgili okurum, şöyle bir şey varsay. Bir adam sevdiği kadını yosunlu bir dere kıyısında uyur buluyor. Uyandırmadan o güzel yüzünü seyretmek istiyor, usulca yürüyor, çimenliğin üzerinde hiç ses çıkarmamaya çalışarak. Sonra duralıyor, sevgilisinin kımıldadığını sanarak geriye çekiliyor. Dünyaları verseler o anda kendini göstermek istemez, çevrede çıt yok. Adam gene ilerliyor, sevgilisinin yüzüne doğru eğiliyor, kadının yüzüne ince bir tül örtülmüş. Bunu yavaşça kaldırarak biraz daha eğiliyor, uykudan kızarmış, gül gibi olmuş bir yüz görmeyi beklemektedir. Şöyle bir göz atıyor önce, sonra bakışları sevgilisinin yüzüne dikilip kalıyor. Nasıl da irkiliyor, sarsılıyor. Bir an önce bakmaya kıyamadığı bedeni nasıl birden deli gibi kavruyor, nasıl bağırıyor, nasıl çılgınca bakıyor şimdi sevdiği kadının yüzüne. Sarsıyor onu, adını çağırıyor. Çünkü sarsa da bağırsa da uyandırmaktan korkusu kalmamıştır. Uykuda sandığı güzel sevgisinin kaskıda bir ölü olduğunu görmüştür. Ben de heyecanlı, ürkek bir sevinçle şahane bir konağa doğru bakmış, kapkara bir yıkıntı görmüştüm. Kapı direğinin arkasına gizlenmekte bir anlam yoktu artık. Pencerelere acaba birisi var mı diye ürkerek bakmaya, bir kapı açılacak da yolda bir ayak sesi yürüyecek mi diye kulak kabartmaya gerek yoktu. Çimlikler, bahçeler bozulmuş, her yanı ot bürümüştü. Bahçe kapısının da yalnız rezeleri kalmıştı. Konağın cephesi de bir zamanlar bir düşte gördüğüm gibiydi. Kabuk gibi tek bir duvardan ibaretti, pek yüksek, pek dayanıksız görünüyordu. Camsız pencerelerle delik deşik. Ne çatı kalmıştı, ne burç, ne baca. Hepsi yıkılıp çökmüştü. Ortalığı da bir ölüm sessizliği kaplamıştı. Yaban bir çöl ıssızlığı. Tevekkili değil, bu adrese yazılan mektupların hiçbirine karşılık çıkmamıştı. Mezara mektup atmakla bir. Taşların isli karası konağın hangi felakete kurban gitmiş olduğunu anlatıyordu. Yangın. Nasıl çıkmıştı bu yangın? Bu felaketin iç yüzü neydi? Tahtadan, mermerden, taştan başka ne kurbanlar verilmişti? Mal mülk kadar can da telef olmuş muydu? Olmuşsa kimin canı? Korkunç bir soru. Buna karşılık verecek hiçbir kimse, hiçbir şekil, görüntü de yoktu ortada.